İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeçi'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kilohertz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 15 Mordat 1401, Hicri Kameri 8 Muharrem 1444 ve Miladi 6 Ağustos 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamı üzerine yapılan röportaj, İran basın dastışmalar, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, Hüseyin'i Aşura'nın ebedileşmesinin sırrı ve Hüseyin'i Hamaset adlı programları dinleyebilirsiniz.
İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketami.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail rejiminin Gazze'deki cinayetlerine tepki gösterdi. Selami, Siyonist rejimin çöküşünde geri dönüş olmadığını belirtti. Gazze'de şehit sayısı 15'e, yaralı sayısı ise 114'e yükseldi. Ve Rusya Dışişleri Bakanı İsrail'in gerilimi kışkırttığını belirtti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, İsrail rejiminin Gazze saldırısını kınayarak, Filistin halkının direnişini kutlayarak, İsrail rejiminin cinayetlerine karşı direnmek, kuşkusuz bu rejimin çöküşünü hızlandıracaktır, dedi. Korona ile mücadele kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reis'i, son günlerde yaşanan olay ve hadiselere dikkat çekerek, İsrail rejimi dünkü cinayetinde bir kez daha işgalcilik ve saldırganlığının ruhunu dünya kamuoyuna gösterdi, ancak Gazze halkının direniş bu bebek katili rejimin çöküş sürecini hızlandıracaktır diye belirtti. Amerika ve İsrail rejiminin paralı kuklaları ile halkı birbirine düşürmeye çalışanların Afganistan'daki son komplosuna değinen Cumhurbaşkanı Reisi, Muharrem yaz törenini Afganistan'da kana buluyanlar zamanın Yezidleri ve emperyalizmin uşaklarıdır. Bunlar Müslümanları birbirine düşürme niyetindeler. Bu yüzden Afganistan yönetiminin bu canileri tespit edip tüm Afganistan halkının güvenliğini sağlaması gerekir, diye ekledi. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında halkın şehitler efendisi İmam Hüseyin'in şehadetiye dönümü etkinliklerine yoğun katılımına işareti, İran halkının kendi dindarlığı ve velayetçiliği temelinde bu yaz merasimlerini görkemli şekilde düzenlediğini vurguladı.
Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Filistin İslami Direnişi'nin İsrail'in dünkü cinayetine hızlı karşılık vermesinin direniş ekseninde yeni bir güç dönemine girildiğine işaret olduğunu belirterek, İsrail rejimi bu son cinayetinden dolayı ağır bedeller ödeyecektir diye bu rejimin çöküşünde geri dönüş yolu olmadığını belirtti. Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale ile bir araya gelen Tümgeneral Selami, işgal edilmiş Filistin topraklarındaki gelişmelerin rotası ve Siyonist İsrail'in gücünün çöküşe geçmesi dönülmez bir yoldur ve Allah'ın yardımıyla Kutsal Kudüs'ün özgürleşmesine az kaldı. İsrail yavaş yavaş Amerika'nın onları desteklemesinden dolayı ümitsizliğe kapılarak bazı Arap ülkelerine yönelmekte, böylece kendi gücünü artırmayı hedeflemektedir. Oysa bu stratejinin kurtarıcı bir özelliği bulunmamakla birlikte rejimin içten zaafları heba edilmiş arzuların gerçekleşmesinin önünü tıkamaktadır diye belirtti. Tümgeneral Selami sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün tüm antisyonist cihadi kapasiteleri tek sırada sahnede hazır ve Kutsal Kudüs'ün özgürleşmesi ve Filistin halkının haklarını ifa etmek için çalışmaktadır. Yolun sonuna kadar sizinleyiz ve Filistin ile Filistinliler bu yolda yalnız olmadıklarını bilmeliler. Filistin İslami Direnişi'nin İsrail'in dünkü cinayetine hızlı karşılık vermesi, direniş ekseninde yeni bir güç dönemine girildiğini işarettir. İsrail rejimi bu son cinayetinden dolayı ağır bedeller ödeyecektir. Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale de bu görüşmede yaptığı açıklamada devrim liderinin duruşu ve İran'ın Filistin halkının direniş ve intifadasına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek İran'ın Amerika ve İsrail rejimine karşı geniş sahadaki direnişi ve onlara karşı mücadelesi Filistin halkının mutluluğuna ve Filistinli mücahidlerin moralinin yükselmesine sebep olmuştur dedi.
En son verilen bilgilere göre işgal güçlerinin dün öğleden sonra Gazze'ye yönelik olarak sürdürdükleri saldırılarda şehit edilenlerin sayısının 15, yaralananların sayısının 114 olduğu belirtildi. Şehitlerden birinin 5 yaşında bir kız çocuk, birinin de 23 yaşında bir bayan olduğu bildirildi. Siyonist rejimin Gazze'ye saldırısı sürüyor. Saldırıların devamında 26 yaşındaki bir genç Cebeliya, kampının doğusunda şehit olurken bir kişi de yaralandı. Siyonist rejimin hava saldırısında 75 yaşındaki bir Filistinli de Gazze'nin kuzeyinde şehit olurken 6 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre işgal güçlerinden bugün ayrıca sabah Gazze şeridinin güney kesiminde yer alan Han Yunus'un doğusundaki bir tarım arazisine hedef alan saldırısında da 2 kişi şehit oldu. İşgal güçleri dün akşam saatlerine kadar gerçekleştirdikleri saldırılarda şehit edilenlerin sayısının 10 olduğu açıklanmıştı. İşgalcilerin dünkü saldırılarında şehit edilenlerden biri de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugaylarının komutanlarından Teysir el-Caberi'ydi. İslami Cihad Hareketi işgal güçlerinin saldırılarıyla ilgili açıklamasında düşman halkımızı hedef alan savaşı başlattı. Canlarımızı ve halkımızı savunmak bizim tümümüzün üzerine düşen sorumluluktur. Düşmanın direnişi ve ulusal dik duruş yenilgiye uğratmak amacıyla yürüttüğü politikasına fırsat vermememiz gerekir ifadesine yer verdi. Bu arada İslami Direniş Hareketi resmi sözcüsü Fevzi Berhum, Gazze'deki direnişe karşı gerginliği başlatan tarafın İsrail işgal rejimi olduğunu belirterek, düşmanın bu hareketiyle yeni bir suç işlediğini, bedelini ödemek zorunda kalacağı ve tüm sorumluluğun ona ait olduğunu vurguladı. Direniş grupları şimdiye kadar İsrail rejiminin cinayetlerine karşı 200'den fazla roket ve füzeyi işgal topraklarına fırlatmıştı.
Filistin İslami Cihad Hareketi resmi sözcüsü Davud Şahab, Siyonist rejimi direniş gruplarının bu saldırıyı topyekün olarak yanıt vereceği şeklinde uyardı. Siyonist rejim dün öğle saatlerinden itibaren başlattığı operasyon bugün de devam ediyor. Saldırılarda en az 15 Filistinli şehit olurken onlarca Filistinli de yaralanmıştı. İslami Cihat Sözcüsü Şahap yaptığı açıklamada bu hareketin kudret ve cesaretle Siyonistlerin operasyonuna yanıt vereceğini ve Siyonistlerin bu bölgeyi kendi kontrol altına geçirmesine izin vermeyeceğini söyledi. İsrail'in Gazze'ye ön alıcı şekilde saldırı düzenleyerek Mısır'ın durumu sakinleştirme çabalarını engellemeye çalıştığına dikkat çeken Şahap, Siyonist ordunun Seraya Kudüs'ün 15 komutanı şehit edildiğine dair iddiasını tekzip ederek Siyonistlerin sivil merkezleri hedef aldığını kaydetti. Şahap, ilerleyen saatlerde birçok sürprizin yolda olduğunu kaydetti. Siyonist rejim ordusu bugün yaptığı açıklamada saldırıların bir hafta sürebileceği tahmininde bulundu.
İslami Cihad'ın askeri kanadı Tel Aviv, Ben Gurion ve işgal topraklarındaki diğer noktaların 60 adet füze ve roket ile hedef alındığını bildirdi. İslami Cihad Hareketi askeri kanadı Seraya el-Kudüs bugün yaptığı açıklamada Siyonist rejimin saldırılarına tepki olarak Tel Aviv, Ben Gurion Havalimanı, Be'er Saba, Askalan, Nifot ve Sedirot kentlerine 60 adet roket ve füze ile hedef aldıklarını bildirdi. Seraya el-Kudüs açıklamasının devamında dün gece saat 21'den itibaren başlayan operasyona Sahalar Birliği adı verdiğini kaydetti. Seraya el-Kudüs, Siyonist rejimin saldırılarına karşılık operasyonun devam edeceğini işaretle direnişçilerin moralinin en iyi durumda olduğunu vurguladı. Gazze'deki direniş grupları bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze'ye yakın Siyonist yerleşkelere roket ve havan topu atışları yaptılar.
Siyonist rejim yetkilileri Filistin İslami Cihad'ın işgal topraklarına düzenlediği füzeli saldırı sonucu Eşkol'da bir fabrikanın imha edildiğini, iki askerin de yaralandığını itiraf etti. Siyonist rejim ordusunun dün Gazze'ye başlattığı saldırısının ardından İslami Cihat Hareketi de yanıt vermeye başlayarak işgal topraklarına onlarca füze ve roket fırlattı. Yaşanan olaylar ve saldırıların kayıplarını gizleyen Siyonist rejim, bu rejim medyasına işgal topraklarının güneyinde yer alan Eşkol kentinde bir fabrikanın imha edilmesi ve iki askerin yaralanmasına ilişkin haberi yayınlamasına izin verdi.
İslami Cihat, Mısır'ın durumu sakinleştirmek ve Siyonist rejimiyle çatışmaları durdurmak için sunduğu öneriyi reddederek artık Siyonist düşmanın cinayetlerine yanıt verme zamanı olduğunu belirtti. El Mayaden televizyon kanalı Filistinli gruplardan bazı kaynaklardan nakden verdiği haberde İslami Cihat'ın Mısır'ın Siyonist rejimiyle çatışmaları durdurmaya dair önerisini kabul etmediğini duyurdu. Filistin Enformasyon Merkezi İbrani kaynaklardan nakden aktardığı haberde Mısır'ın Siyonist rejime Gazze'de ateşkes sağlama gücüne sahip olmadığını da bildirdiğini vurguladı. Daha önce El Mayaden İslami Cihat'taki bazı kaynaklardan naklen bu hareketin Mısır tarafından hiçbir arabuluculuğu kabul etmediği ve sahaya ve işgal topraklarına saldırıları sürdürmek üzerine odaklandığını aktarmıştı. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırıların kınayarak Filistinlilere karşı cinayet işlemek ve terör estirmekten hiç çekinmediğini belirtti. Suriye İsrail rejiminin bir kez daha barbar ve işgalci bir rejim olduğunun Gazze'ye yönelik saldırıları ile ortaya çıktığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Filistin-İsrail ihtilafının taraflarına itidalli olma ve ateşkese dönme çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bölgedeki yeni şiddet dalgasından duyduğu endişeyi dile getirerek Moskova'nın Filistin-İsrail ihtilafının taraflarını itidalli olmaya ve ateşkese dönmeye çağırdığını belirtti. Zaharova'nın bakanlığı sitesinde yayınlanan açıklamasında Moskova, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde yeni silahlı şiddet dalgasından ciddi endişe duyuyor. Bu kez gerilimi İsrail Hava Kuvvetleri'nin 5 Ağustos'ta Gazze şeridine düzenlediği hava saldırıları kışkırttı. Filistinli gruplar bu saldırılara yanıt olarak İsrail topraklarını ayrım gözetmeksizin yoğun bir şekilde bombalamaya başladı ifadelerini kullandı. Rusya'nın kapsamlı bir askeri çatışmanın yeniden başlamasına ve Gazze'deki zaten içler acısı olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açabilecek bu gelişmelerden derin endişe duyduğunu vurgulayan Zaharova şunları kaydetti. İlgili tüm tarafları azami itidalli olmaya, silahlı çatışmaların şiddetlenmesini önlemeye ve derhal sürdürülebilir ateşkese geri dönmeye çağırıyoruz. Bu arada Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif Twitter'dan yaptığı açıklamada cezasızlık ve barbarlığın bir yüzü olsaydı bu sonuçlarını aldırmadan Filistinleri hedef alan İsrail'in yüzü olurdu ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda ikili bölgesel ve uluslararası konular ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeleri ele aldılar. Emir Abdullahyan, Wang Yi görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar Viyana müzakereleri, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Görüşmede Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan son telefon görüşmesinin verimli geçtiğini belirtirken, Çinli mevkidaşından Cumhurbaşkanı Reis'inin selamlarını Çin liderine iletmesini rica etti. Güneydoğu Asya'daki gelişmelere de değinen Abdullahyan, Amerika'nın Çin'e yönelik tutumunu kınarken İran İslam Cumhuriyeti'nin tek Çin ilkesine bağlı olduğunu vurguladı. Viyana'da yeni başlatılan müzakerelere dair Emir Abdullahyan, Tahran tarafının istikrarlı ve güçlü bir anlaşmaya varmak için yürüttüğü aktif çabalarını işaretle İran'ın sunduğu yapıcı önerilerine Amerika'nın gerçekçi olarak yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. İranlı Bakan ayrıca Çinli mevkidaşı Wang Yi'yi Tahran'ı resmi olarak ziyaret etmeye davet etti. Wang Yi de bu görüşmede İran'ın Çin'in toprak bütünlüğü konusundaki tutumunu takdir ederek uluslararası toplumun büyük bir bölümünün Amerika'nın ülkelerin iç işlerine müdahalesine karşı olduğuna dikkat çekti.
İran ekibinin katılımıyla yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler uzmanlar seviyesinde Viyana'da bugün de devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti uzmanları son iki günde iki kez Viyana'da Kovrgo Otel'de yaptırımların kaldırılması için görüşmelere katıldılar. Görüşmelerin ilk turu dün Viyana'da düzenlenmişti. Bu arada Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano dün yaptığı açıklamada Viyana'da devam eden İran ile ilgili görüşmelere dair değerlendirmede bulundu. Sözcü Stano Viyana'daki görüşmelerin çok yakında anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi. Avrupa Birliği dış politikadan sorumlu Josep Borrell'in Viyana müzakerelerle ilgili önerdiği metne de değinen Stano, Josep Borrell'in son önerisini tartışarak net bir siyasi karar almanın zamanı geldi dedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 33.460 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142.398'e, vaka sayısı 7.434.945'e çıktı.
TÜİK'ten yapılan açıklamada ülkemizin Türkiye ihracatının 2022 yılının Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %81 artışla $367 milyon yükseldiği açıklandı. TÜİK'in açıklamasında İran'ın Türkiye ile ticaret hacmini bu yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre %37 artarak $2.448 milyon 3.365 milyon çıktığı kaydedildi. Rapora göre İran'ın Türkiye'den ithalat miktarı bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yıla kıyasla %15'lik bir büyüme ile $1.461 milyon oldu. Türkiye geçen yılın aynı döneminde ülkemizden $1.266 milyonluk ithalat gerçekleştirmişti.
Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi Suriye'nin Afrin kentinde Türk üssüne düzenlenen saldırıda 4 Türk askerinin yaralandığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi yaptığı açıklamada Afrin'in Enab köyünde bir Türk üssüne saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 4 Türk askerinin yaralandığını bildirdi. Başka bir haberde Türk askerleri ve Ankara destekli milislerin Afrin'in çevresindeki Şevarga köyünü hedef aldığı ifade edildi.
Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden operasyonu sonucu 4 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir süredir Irak'ın kuzeyinde PKK ile mücadele gerekçesiyle başlattığı pençe kilit operasyonu Bağdat yönetiminin tepki ve itirazlarına karşı devam etmekte.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Hatay Samandağ'da İkiz Köprü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'ne bölgeyi 4 araz öz ve su tankeri yönlendirildi. Yangına müdahale ediliyor.
Ve son haberimiz, Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'in Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların ikinci gününde toplam 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Irak'ta erken parlamento seçimleri ihtimali etrafında. Irak'ta siyasi krizin şiddetlenmesiyle ülkedeki siyasi gruplar mevcut çıkmaz durumu geride bırakmak için siyasi istişarelerini maksimum düzeye taşıdı. Görünen o ki erken parlamento seçimleri ihtimali ufukta görülmeye başlandı. Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan erken parlamento seçimlerinin üzerinden 300 günden fazla zaman geçti. Ancak siyasi gruplar yeni bir hükümet kurmayı başaramadı ve Mustafa el-Kasimi hükümeti halen görevde. Son iki hafta içinde Şii koordinasyon çerçevesi önerilen başbakan olarak Muhammed el-Sudani'ye aday gösterdi. Ancak bu karar Bağdat'ta bir miting düzenlerken Mustafa el-Sadr ve Sadr yanlılarının tepkisiyle karşılandı. Bu bağlamda Sadr hareketi yandaşları ülkede siyasi kriz çıkaran Irak parlamentosuna iki kez saldırdı. Bu olaylardan sonra yeni bir siyasi istişare turu yapıldı ve Irak'ta bir erken parlamento seçiminin daha yapılması konusunda fikir birliğinin oluştuğu görülüyor. Geçen yıl Ekim seçimleri aynı zamanda yeni Irak'taki ilk erken parlamento seçimleriydi. Erken parlamento seçimleri yapılması önerisi daha önce Muktedi Sadr'da dahil olmak üzere bazı şahsiyetler tarafından önerilmişti. Irak'taki ana siyasi aktörlerden biri olan Şii grupları koordinasyon çerçevesi 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada siyasi krizleri çözmek ve halkın çıkarlarını gerçekleştirmek için herhangi bir yasal süreci desteklediğini vurguladı. Erken seçimde dahil olmak üzere bir anlaşma elde ettikten sonra üzerinde ulusal mutabakat sağlanması ve desteklendiği bir çözüme hazır olduklarını vurguladı.
Bu çözüm geçici Başbakan Mustafa Kazemi ve Irak'taki Sadr Hareketi'nin lideri Muktedi Sadr tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak bu çözüm dolaylı olarak eleştirilere de maruz kaldı. Koordinasyon çerçevesi bildirisinde yasadan doğan kurumlara yani parlamentoya her şeyden önce saygı duyulursa erken seçimlerin faydalı olacağı, aksi takdirde başka bir seçimin yine faydasız olacağı belirtiliyor. Nuri el-Maliki erken parlamento seçimlerinin yapılmasını desteklese de aynı zamanda herhangi bir erken seçimin yapılması ulusal birliği güçlendirecek şekilde anayasa ve ulusal mutabakata dayanmalıdır dedi. Diğer bir deyişle erken parlamento seçimleri ulusal birliğin güçlenmesine yol açtığında faydalı olacaktır. Geçen Ekim ayında yapılan erken parlamento seçimlerinden alınan sonucu Irak'ta siyasi gruplar arasındaki ayrılık ve itirafların yoğunlaşması ve bu ülkede ulusal birliğin zayıflaması oldu. Aynı zamanda siyasi yapıya güven varsa ve seçimleri düzenleyenler sağlıklı ve şeffaf seçimler yapılmasını zemin hazırlarsa erken seçimler yapıcı olarak ve Irak'ı da siyasi çıkmazdan kurtarabilecektir. Malikenin açıklamasında erken seçime gidilmesi toplumsal dokuda büyük bir uçuruma yol açan, eşi benzeri görünmemiş bir manipülasyon ve sahtekarlık olan ve olumsuz etki ve sonuçları olan geçmiş seçim olaylarının tekrarının önüne geçmelidir. Nihai nokta ise erken seçimlerin ekonomik koşulları iyi olmayan Irak için ağır bedelleri olacağı ve sonuçların Irak'ta gruplar tarafından kabul edilmemesi veya bu grupların siyasi açmazlığı aşmak için bir mütabakata varamaması halinde ağır bir darbe vuracağıdır. Böyle bir durum Irak'ın siyasi yapısına zarar verecek, hatta siyasi çöküş ihtimali bile ortaya çıkaracaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Bakü ile Erivan arasındaki gerilimlerin artması etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki toprak ve sınır gerilimlerinin devam etmesi nedeniyle temas hatlarında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermeni askerleri arasındaki çatışmalar yeniden başladı. Bu çatışmalarda ilk 24 saatte onlarca kişi öldü ve yaralandı. Dağlık Karabağ bölgesinde artan gerilimin ortasında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'dan güç kullanımından kaçınmasını istedi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas yaptığı açıklamada şunları söyledi. Çarşamba günkü çatışmalarda öldürülen askerlerin ailelerine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Çatışan tarafları güç kullanmaktan kaçınmaya ve bunun yerine mevcut ihtilafları çözmek için diplomatik yöntemlere başvurmaya çağırıyoruz. Bu bildiri Ermenistan'ın uluslararası toplumdan çatışmaları durdurmak ve Azeri ile Ermeni güçleri arasında sürmekte olan savaşı sona erdirmek için bir çözüm bulunmasını talep etmesinin ardından yayınlandı. Bu bağlamda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Erivan uluslararası toplumdan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin saldırgan davranış ve eylemlerini durdurmak için önlemler almasını, bunun için gerekli mekanizmaları harekete geçirmesini talep etmektedir. Öte yandan Avrupa Birliği 7 Ağustos Çarşamba günü Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan güçleri arasındaki düşmanlığın derhal durdurulmasını talep etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da diğer taraftan Rusya'nın arabuluculuğunda Kasım 2020'de imzalanan 10 maddelik anlaşmaya saygı göstermesini istedi. Paşinyan'a göre İlham Aliyev hükümeti Dağlık Karabağ'ın varlığını kabul etmeli, Dağlık Karabağ'daki temas hattına saygı göstermeli ve Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki en önemli iletişim koridoru olan Laçin koridorunun varlığına saygı göstermelidir.
Aynı zamanda Ermenistan Başbakanı geçenlerde şunları vurguladı. Ermenistan bütün taahhütlerini yerine getirmiş ve Karabağ'da Ermenistan Cumhuriyeti ordusunun bulunmadığını resmen ilan etmiştir. Aslında bu çatışmalar 3. Karabağ Savaşı'nın başlangıcı da olabilir. Bu, daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birçok uzmanının 2024 veya 2025 yılları için 3. Karabağ Savaşı'nın ortaya çıkacağını hayal etmesine rağmen gerçekleşmektedir. Azeri ve Ermeni kuvvetleri temas hatlarındaki son ve mevcut çatışmalarla ilgili olarak üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta, bu çatışma turunda tüm delillerin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şahsının sadece dış aktörlerin taleplerine göre ve gayrimeşru istekler çerçevesinde Ermenistan ile yeni çatışmalara başladığını gösteriyor. Bu bağlamda son dönemde kendilerini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne müttefik ve destekçisi olarak tanıtan Türkiye ve İsrail'in bu alanda eli olduğunda şüphe yok. İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki savaşın yeniden başlamasından bahsediyor. Bu sürecin devamında en büyük zararı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman ve Şii halkının çekeceği aşikardır. Ancak Bakü'yü yöneten hükümet ve Kafkasya'daki müttefikleri yeni fırsatta yakalayabileceklerine de düşünüyorlar. Bölgesel meseleler uzmanlarından birçoğu Bakü hükümetinin savaşı sürdürme bağlamındaki eylemini de acemi bir eylem olarak değerlendirmiştir.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız bugünkü sohbetimizde tekrar birlikteyiz. İlk önce Tahran Radyosu ailesi olarak bu acı olaydan dolayı tüm Ehl-i Beyt aşıklarına Kerbela kıyamının yıl dönümü ve Aşura olayının yıl dönümü münasebetiyle ilgili taziyelerimizi sunuyor. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamının felsefesi konusunda din alemi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil mustakim. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin seyyidina Muhammedin ve alihit tahirin vel la'nu ala e'daihim ecmein. Evet. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ilk mesajında İslam ümmetine kurtuluş vaadiyle başlamıştır.
Evet.
İslam ümmeti eğer la ilahe illallah'ı söyler ve istikametinde hareket eder, ciddiyetle sapmadan devam ederse kurtulacaktır diye kulu la ilahe illallah tuflihu kelimesini söyleyerek insanlara davet etmiş ve insanlar da Allah-u Teala'nın izniyle çok kısa bir zamanda Hicaz Yarımadası'nın, Araf Yarımadası'nın bütününü o inanç sahibi insanlarla doldurmuştur Allah'ın yardımıyla. Ama ne yazık ki Peygamberimiz Hazretleri, yani mesajı veren ve mesajı getiren bu yüce şah, yüce şahsiyet dünyadan ayrıldığı gün İlk sapmalar, ilk bozulmalar, ilk çürümeler meydana gelmişti siyasi arenada. Ve bu süreç maalesef o günden sonra devam etmiş. Biraz genişleyerek bu çatlak devam etmiştir. Peygamberimizin vefatından 50 yıl sonra, yani yarım asır sonra Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı ölüme götürmüştür. Yani ölüme Hazreti Hüseyin Aleyhisselam gitmek mecburiyetindeydi o gün.
Evet.
İslam'ın yaşaması adına La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah ilkesinin ayakta kalabilmesi, o ilkenin canlı tutulabilmesi, insanların bütününün aynı mantığa sahip olması açısından Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ayağa kalkmak mecburiyetindeydi. Yani bu hadisenin acıklı tarafı, dramatik tarafı, üzüntülü tarafı ayrı bir mesele. Yani duygusal yönü ayrı bir mesele. Konunun ciddi boyutuna baktığımızda Hazreti Hüseyin aleyhisselam gidişatı gözlemledi. Toplumların artık İslam toplumunun mantığını, idari şeklini, idari yöntemini ve buradaki uygulamaları gözledi. Gördü ki dedesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin getirmiş olduğu sistemden, inançtan hiçbir eser kalmamıştır. Nitekim Peygamberimizin bir buyruğunda da bu olay zaten kendisini göstermektedir. Peygamberimiz Hazretleri buyuruyor ki seyatu zamanun ala ümmeti, benim ümmetimin içinde çok kısa zamanda bazı olaylar gerçekleşecek. La yebqa minel İslam illa ismuhu, İslam'ın adından başka bir şey kalmayacak. Ve la yebqa minel Kur'an illa cismuhu, Kur'an-ı Kerim'in de şeklinden başka bir şey kalmayacak. Yani insanlar İslam'ı uygulamayacak, hayata geçirmeyecek, hayatlarında İslam adını vererek İslam dışındaki tavır ve hareketleri gerçekleştirecekler. Adaletsizlik, haksızlık, zulüm böyle boyut kazanacak. Bunu da Peygamberimiz önceden bu mantığı, o düşünceyi gördüğü için önceden haber vermiştir ki Peygamberimizin gayba ait, geleceğe ait buyruklarından birisi olarak da bunu hesaba katabiliriz. Hazreti Hüseyin bu gerçeği gördü. Etrafı gözlemledi. İnsanların tavırlarını, hareketlerini, o günkü idarenin, hakim gücün İslamiyet'in dışında hareket ettiğini, adı Müslüman, Peygamberimizin sözünde de gerçekleştiği gibi adı Müslüman olup hareket ve tavırlarında, mantığında, yürüyüşünde, uygulamasında hiç Müslümanlıkla alakası olmayan bir sistemin İslam'a, İslam ümmetine hakimiyet sağlamasını görünce bunların durdurulması gerektiğini, bunların durdurulmasının ilahi bir vecibe olduğunu, farziyet olduğunu anladı ve onun için Muharrem ayının birinci gününden itibaren Kerbela denilen noktada buluştular. Ya da biraz daha şöyle söyleyelim, Muharrem'e gelmeden evvel 6 ay boyunca Hazreti Hüseyin aleyhisselam 6-7 ay boyunca İslam ümmetinin bütününe ulaşabilecek bir şekilde bir hareket içinde Medine-tul Münevvere'den hareket etmiş. Mekke'de konaklamıştır 5-6 ay ki İslam ümmeti umreye gelenler, ziyarete gelenler, hac edenler herkes bilmiştir ki Hazreti Hüseyin aleyhisselam evini neden Medine-tul Münevvere'de terk ederek Mekke'ye gelmiştir.
Evet.
Anlamıştır bütün İslam ümmeti. İslam ümmeti habersiz değildir. Bazıları bu olayın arkasına sığınıyor. Bazıları bu olayın arkasına sığınırken Hazreti Hüseyin'i katledenleri biraz masum göstermeye gayret ediyor. İşin acıklı, işin İslam'ı anlamama noktasındaki en üzücü noktası, en şaşırtıcı noktası da buradır. Hazreti Hüseyin aleyhisselam Mekke'de kaldığı 6 ay müddet boyunca umreye, ziyarete, Mekke'yi, mükerremeyi ziyarete gelenlerin hepsi öğrendiler ki yani İslam ümmetinin bütün her coğrafyasından gelenler bildi ki Hazreti Hüseyin aleyhisselam Medine-tul Münevvere'den çıkmış, ayağa kalkmıştır. İslam ümmetinin desteğini, İslam ümmetinin fikri ve bedeni olarak desteğini bekliyor ki İslam'ı kurtarsın. Ama cevap veren Hazreti Hüseyin'le beraber olan kimse olmadı. Ancak ve ancak bazıları, birileri nasihat vermekle yetindiler. Hazreti Hüseyin aleyhisselam Mekke'de 6 ay kaldıktan sonra artık bu olayın geri dönüşünün imkanının olmadığını anlayarak Muharrem'in birinci günü Kerbela'ya geldi. Azıcık dostlarıyla, arkadaşlarıyla aynı fikir birliği içerisinde olanlarla birlikte ve Muharrem'in 10. günü işte bu kahramanca hareket gerçekleşti. İslam'ı kurtarma, İslam'ı yeniden özüne kavuşturma, İslam'ı gerçekten Kur'an-ı Kerim istikametinde, Peygamberimizin sünneti, Peygamberimizin buyrukları, Peygamberimizin getirdikleri istikametine, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mantığının istikametine getirmek için ayağa kalktı ve benzeri olmayan, benzeri bugüne kadar gözükmeyen, gözükemeyen, bulunamayan ve bundan sonra da bulunamayacak bir kahramanlık sergiledi. Orada İslam'ı kurtarma adına. Gerçi acıklı bir olay. Neyin adına acıklı olaydır? İslam ümmetinin düştüğü bataklık adına acıklı bir olaydır. Eğer Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'ya giderken İslam ümmeti fikriyle, mantığıyla, düşüncesiyle, hareket ve tavırlarıyla Hazreti Hüseyin'in yanında bulunmuş olsaydı, zulme, haksızlığa karşı destek verilmiş olsaydı, İslam ümmetinin bugün gelmiş olduğu manzara böyle olmazdı. Bugünkü manzara olmazdı. Ve Hazreti Hüseyin şehit olduktan, şehadete koştuktan sonra eğer İslam ümmeti Hazreti Hüseyin'in neden hareket ettiğinin özelliklerini, felsefesini, derinliğini anlamış olabilseydi, yine de bugün anlamış olsalar, İslam ümmeti büyük bir badireden, büyük bir bataklık ve kötülükten kurtulmuş olur. Maalesef Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın orada o 72 kişiyle şehadete koşmasını bir iki kişinin arasındaki kavgaymış gibi göstermeye gayret etmekteler bazı çevreler. Hatta birileri der ki ya 1400 yıl bundan önce olmuş bitmiş bir olayı bugün gündeme taşımanın anlamı nedir? Halbuki bu İslam'ın mücadelesidir. İslam'ın mücadelesini bir sokak kavgası gibi, iki kabilenin arasındaki ticaret kavgası gibi, mal alışveriş kavgası, tarla kavgası gibi göstermek, çalışmak hakikaten İslam'ı anlamamaktır ya da tamamen politik bir mantıktır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamı ile ilgili bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde İran geleninde Hüseyin'i matem merasimlerinin geniş bir şekilde düzenlenmesi, Suudi koalisyonun Yemen ateşkesini tekrar ihlal etmesi, Korsan İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Hizbullah'ın Siyonist rejime karşı uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hizbullah Merkez Konseyi'nin üyesi Siyonistler direnişin onların petrol ve askeri tesisleri için ne hazırladığını bilselerdi geceleri uyuyamazlardı dedi. Hizbullah Merkez Konseyi üyesi Şeyh Nebil Kavuk şöyle dedi. İslami Direniş Savaş Medyası Merkezi tarafından birkaç gün önce yayınlanan ve direnişin Kariş ve ötesini hedef alan füzeler hazırladığını gösteren film, Siyonist rejimi için açık bir mesajdır.
Siyonist rejimin yetkilileri Derinişin onların stratejik petrol, gaz ve askeri tesisleri için ne hazırladığını bilselerdi dehşete kapılarak geceleri uyuyamazlardı. Daha önceleri Lübnan bekliyor ve Amerika'dan yardım istiyordu ama şimdi denklem değişti. Çünkü şimdi İsrail Amerika'nın yardımını bekliyor. İsrail kabinesi açıkça Amerika'dan sınırların çizilmesi konusunda Lübnan ile hızlı bir anlaşmaya varmaya çalışmasını istedi. Çünkü direnişin gücünden korkuyorlar. Lübnan İslami Direniş medyası geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Filistin kıyılarında Siyonist rejim platformlarının ve gaz sahalarının koordinatlarının verildiği bir görüntü yayınlayarak Siyonist rejimi tüm hedefleriniz namlumuzun ucunda zamanla oynamanın hiçbir faydası yoktur şeklinde uyardı.
İtilat gazetesinde Rusya'nın Viyana'daki Birleşmiş Milletler temsilcisi Mihail Ulyanov'un nükleer müzakerelerin yakında başlayacağını vurgulaması, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer baş müzakereci Ali Bakri Kenin'in Amerika'nın nükleer müzakerelere bağlı ülkeler tarafından cömertlikte sunulan fırsatın kıymetini bilmesi gerektiğini belirtmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İran'ın Kuveyt Büyükelçisi'nin bölge gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed İrani, bu ülkenin El Rai gazetesine verdiği röportajda yeni İran hükümetinin bir yıldan az bir süre içinde İran İslam Cumhuriyeti ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan birkaç görüşme yaptığını hatırlattı. İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed İrani, İran'ın özellikle ikili ilişkilerin bu temaslarda önemli bir yere sahip olması nedeniyle önemli bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında bölge ülkeleriyle fikir alışverişinde bulunmayı ve istişare etmeyi gerekli gördüğünü belirtti. İrani son dönemde Amerikalı yetkililerin İran'ın bölgeye müdahaleleri iddiası ile ilgili açıklamaları hakkında şunları söyledi. Benim izlenimim şu ki bölgeye gelen Amerikalı yetkililer ve yeni diplomatlar İran'ın kendilerine verilen emirler doğrultusunda ve kimseden gizli olmayan amaçlarla bölge ülkelerine müdahalelerini gündeme getiriyorlar. Bu açıklamalar yeni değil ve neyse ki bölge yetkilileri ve bölge halkları bu açıklamaların amacının İran'da bölünme, nifak ve korku yaratmak olduğunu çok iyi biliyorlar. Amerikalı yetkililer İran tehlikesini abartmanın ve çatışma çıkarmanın kendileri için faydalı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bence bu eylemlerin modası geçmiş ve bu sözlerin alıcısı yok. İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkelerin iç işlerine karışmamakla kalmayıp aynı zamanda gerilimi düşürme, ortak işbirliği ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme politikasını da resmi ve gayri resmi olarak birkaç kez ilan etmiştir.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Siyonist rejimin Gazze'ye saldırılarına karşı Irak'ta direniş gruplarının tepkisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Iraklı direniş grupları ve bazı Iraklı politikacılar Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Filistinli grupların şiddetli tepkisini takiben Hüseyin-i Aşurası arifesinde yapılan bu saldırıların Hak cephesinin Batıl cephesi karşısındaki görevinin hatırlattığını duyurarak Iraklıların Filistinlilerin yanında yer alacağını ve onları işgalci Siyonistlere karşı yalnız bırakmayacağını bildirdi. Açıklamada direniş grubu Lava El Ahrar Filistin halkının yanında yer aldığını bildirirken, Kuzey Irak'ta Siyonist rejimin çıkarlarına karşı yeni bir cephe açma olasılığını duyurdu. Irak Direniş Hareketi Asayip Ehli Hak da Hüseyin-i Aşura arifesinde Siyonist rejimin Filistin milletine saldırılarını kınarken, Irak hükümetinden ve tüm dünya ülkelerinden Siyonistlerin saldırganlığını durdurmak için harekete geçmesini istedi. Irak'ın Ketaib Hizbullah hareketi de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Gazze kardeşlerimizin yanında durmayı vurguluyoruz. Biz Siyonist rejimin saldırılarını sadece kelimelerle kınamıyoruz, bunu pratikte de göstereceğiz.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerginliklerin devam etmesi,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli gelişmeleriydi.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki toprak ve sınır gerilimlerinin devam etmesi nedeniyle temas hatlarında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermeni askerleri arasındaki çatışmalar yeniden başladı. Çatışmalarda ilk 24 saatte onlarca kişi öldü ve yaralandı. Dağlık Karabağ bölgesinde artan gerilimin ortasında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'dan güç kullanımından kaçınmasını istedi.
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas yaptığı açıklamada şunları söyledi. Çarşamba günü çatışmalarda öldürülen askerlerin ailelerine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Çatışan tarafları güç kullanmaktan kaçınmaya ve bunun yerine mevcut ihtilafları çözmek için diplomatik yöntemlere başvurmaya çağırıyoruz. Bu bildiri Ermenistan'ın uluslararası toplumdan çatışmaları durdurmak vaazları ile Ermeni güçleri arasında sürmekte olan savaşı sona erdirmek için bir çözüm bulmasını talep etmesinin ardından yayınlandı.
Bu bağlamda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Erivan, uluslararası toplumdan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin saldırgan davranış ve eylemlerini durdurmak için önlemler almasını ve bunun için gerekli mekanizmaları harekete geçmesini talep etmektedir. Öte yandan Avrupa Birliği 7 Ağustos Çarşamba günü Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan güçleri arasındaki düşmanlığın derhal durdurulmasını talep etti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da diğer taraftan Rusya'nın arabuluculuğunda Kasım 2020'de imzalanan 10 maddelik anlaşmaya saygı göstermesini istedi. Nikol Paşinyan'a göre İlham Aliyev hükümeti Dağlık Karabağ'ın varlığını kabul etmeli, Dağlık Karabağ'daki temas hattına saygı göstermeli, ve Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki en önemli iletişim koridoru olan Laçin Koridoru'nun varlığına saygı göstermelidir. Aslında Erivan hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin barış anlaşmasının yer aldığı bölgede uyarması gereken yükümlülükleri kabul ettiğine inanıyor.
Aynı zamanda Ermenistan Başbakanı şunları da vurguladı. Ermenistan bütün taahhütlerini yerine getirmiş ve Karabağ'da Ermenistan Cumhuriyeti ordusunun bulunmadığını resmen ilan etmiştir. Aslında bu çatışmalar 3. Karabağ Savaşı'nın başlangıcı olabilir. Bu, daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birçok uzmanının 2024 veya 2025 yılları için 3. Karabağ Savaşı'nın ortaya çıkacağını hayal etmesine rağmen gerçekleşmektedir. Örneğin Amerika'ya göç eden Azerbaycan Cumhuriyeti siyaset uzmanı Arif Yunus, geçen yıl Osmanlı Kızı televizyon kanalına verdiği röportajda şunları söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ sorununun Ermenistan'ın teslim olmasıyla sona ermesi konusundaki tüm vurgusuna rağmen 3. Karabağ Savaşı'nın 2024 ve 2025'te olması muhtemeldir.
Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu uzmanı Ermenistan'ın Rus yapımı yeni silahlarla silahlandırılmasını ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimi İsrail ve Türk silahları ile silahlandırmasını 3. Karabağ Savaşı'na hazırlanmanın temeli olarak gördü ve şunları kaydetti. Savaşta Karabağ'ın geleceğinde Rusya tarafsız kalmayacak ve Ermenistan'ın yararına Azerbaycan Cumhuriyeti'ni cezalandıracaktır.
Arif Yunus ayrıca şunları öngördü. 1. Karabağ Savaşı'ndan farklı olarak Rusya Ermenileri desteklediğinden farklı bir şekilde 2. Karabağ Savaşı'nda Rusya'nın tutumu Azerbaycan Cumhuriyeti'nden yanaydı. Sonuçta Rusya Ermenistan'ı desteklemedi. Ancak yakın gelecekte büyük bir savaş veya çatışma çıkarsa Rusya'nın savaşa girmeyeceğinin ve Ermenileri desteklemeyeceğinin garantisi yok. Artık Ermenilerin lehine gelişmeler sürecinin devam ettiğini ve Ermeni ordusunun yeniden silahlandığına şahit oluyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunu silahlandırmaları için Siyonist rejim İsrail, Türkiye ve Rusya'ya para ödüyor. Ancak Ermenistan aslında para ödemeden silah alıyor.
Tahran Radyosu.
Azeri ve Ermeni kuvvetlerinin temas hatlarındaki son ve mevcut çatışmalarla ilgili olarak üzerinde düşürmesi gereken bir nokta, bu çatışma turunda tüm delillerin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şahsının sadece dış aktörlerin taleplerine göre ve gayri meşru istekler çerçevesinde Ermenistan ile yeni çatışmalara başladığını gösteriyor. Bu bağlamda son dönemde kendilerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin müttefik ve destekçisi olarak tanıtan Türkiye ve İsrail'in bu alanda eli olduğunda şüphe yok. İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki savaşın yeniden başlamasından bahsediyor. Bu sürecin devamında en büyük zararı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Müslüman ve Şii halkının çekeceği aşikardır. Ancak Bakü'yü yöneten hükümet ve Kafkasya'daki müttefikleri yeni fırsatta yakalayabileceklerini düşünüyorlar.
Bölgesel meseleler uzmanların birçoğu Bakü hükümetinin savaşı sürdürme bağlamındaki eylemini acemi bir eylem olarak değerlendirdi. Hele bu sürecin devamında Türkiye'nin ve İsrail ırkçı rejiminin bölge ülkelerini savaşa sokmaktan başka bir amacı olmadığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu daha da dikkat çekmektedir. Bu arada Amerika ve İngiltere'nin başını çektiği bazı batılı hükümetlerin de bu bölgede savaşın çıkmasıyla ilgilendiği ve hiç şüphesiz bu konuda kayıtsız kalmayacakları da bir gerçektir.
Azerbaycan Cumhuriyeti medyasında kendisinin büyütülmüş bir imajını sunan Bakü hükümet yetkililerinin düşüncesi, bölgenin askeri süper gücü olarak politik hallerine karşı çıkan ülkeleri karşı her türlü askeri harekatı yapma kabiliyetine sahip olmalarını hayal etmeleridir. İlham Aliyev hükümeti bu yanılgı ile 3. Karabağ Savaşı'nı körükleyebilir. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı AGİT Minsk Arabuluculuk Grubu'nun feshedilmesi yönünde oy kullandı. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son eylemiyle Minsk Grubu eş başkanlarının Kafkasya'da varlık ve etki imkanına sahip oldukları aşikardır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Minsk Arabuluculuk Grubu'nun Amerikalı ve Fransız başkanlarıyla ilgili resmi tutumlarına ve son açıklamasına göre şüphesiz Azerbaycan Cumhuriyeti 3. Karabağ Savaşı sürecinde temel kaybeden taraf olacaktır. Aynı zamanda Bakü hükümetini Ermenistan ile savaşı yeniden başlatması için kışkırtan yabancı ülkelerin de bu süreçten yararlanabilecekleri görülüyor. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ve bu ülkenin askeri komutanlarının yanlış bir davranışı nedeniyle bölge milletleri çok zarar görecektir. Rusya'nın arabuluculuğunda 10 maddelik Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanması normal süreci devam ederse zaten Azerbaycan Cumhuriyeti tüm taleplerini karşılayacaktır. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın son maceraları ile Güney Kafkasya bölgesi ülkelerinin ve 3 ülkenin kaderinin belirlenmesi pek olası değildir.
Muhterem dinleyiciler, Kafkasya ve Orta Asya gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aşura'nın ebedileşme sırrı. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamında cihadın rolünü ele almak istiyoruz. Bugün Aşura gününün arifesi Tasua günüdür. Bugün de Ubeydullah ordusunda göze çarpan hareketlilik, savaşı başlatmak ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarını teslim olmaya zorlamak veya ani bir saldırı ile barbarca hepsini katliam etmek istediklerini gösteriyordu. Nitekim eğer İmam Aleyhisselam bir elçi gönderip namaz kılmak ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmek ve ilahi kata ibadet etmek üzere bir gece daha mühlet istemeseydi, o caniler nihai kararlarını uygulayacaktı. Ancak İmam Hüseyin Aleyhisselam mühlet istemesi sadece bir gün korkunç Aşura faciasını erteletti. Yoksa Hüseyin'i Aşura'ya bağlanan gecenin manevi ihtişamını etkilemediği gibi zalim Yezid ordusunun kapkara kalpleri üzerinde de en ufak etkisi olmadığı ve bu canilerin güç ve servet hırsı ile her türlü cinayeti işlemelerini engelleyemedi. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyordu: "Ey insanlar, dünya aşkından kaçının. Zira bu durum tüm hataların başlangıcı ve tüm günahların kapısı ve fitneleri tetikleyen ve insanları acılara ve hüsrana sürükleyen etkendir. Aslında tarih boyunca hak ve batıl cepheleri arasında her daim uzlaşmaz bir savaş devam etmiştir. İslam dini ise hakiki izleyenlerinden hiçbir zaman batıl cephesine karşı duyarsız kalmamalarını ve bu cepheye karşı saf tutarak hak cephesinin zaferi için savaşmalarını ve Kur'an-ı Kerim tabiri ve ilahi önderleri tavsiyelerine göre İslam kültüründen çaba ve emek sarf etme ve tüm siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bilinçli bir şekilde boy gösterme ve Allah yolunda çarpışma anlamına gelen cihat etmelerini istiyor. Bilindiği üzere cihat hükmünü veren güç, bizim hayır ve maslahatlarımızı herkesten daha iyi bilen Yüce Allah'tır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek bir istetinden parlak ömrünün sonuna kadar Allah yolunda cihat etmenin en mükemmel simgesiydi. O hazret Allah yolunda cihat etmenin seçkin ve yüce konumu hakkında şöyle buyuruyordu: "İlahi katın tüm kullarının amelleri Allah yolunda cihat edenlere kıyasla bir denizde gagası ile su için bir kırlangıcın içtiği su kadardır." İmam Ali aleyhisselam da cihat fiilinin önemi hakkında şöyle buyuruyor: "Cihat cennet kapılarından bir kapıdır ve Yüce Allah bu kapıyı evliyaları ve has dostlarına açmıştır. Cihat ilahi takva kıyafeti ve ilahi güçlü zırh ve kalkandır. İlahi kelamla eşgüdümlü ve uyumlu olan ve cihat fiiliyle Allah yolunda cihat edenlerin ilahi katta yüce konumunu ifade eden bu vecizenin devamında İmam Ali aleyhisselam cihat meydanından kaçan ve bu amele sırt çevirerek birkaç sabah daha yaşayanların yaptıklarının olumsuz tesirlerini işaretle şöyle devam ediyor: "O zaman kim kendi istek ve iradesiyle cihadı terk edecek olursa, Allah-u Teala ona zilletten bir kıyafet giydirir ve sonuçta zillete ve alçaklığa düşer. Bundan başka Allah-u Teala ona karşı lütfunu da esirger ve onu bir nevi akılsızlığa çarpar ve adalet ve insaftan da mahrum bırakır. Nebevi ve Alevi mektebinde yetişen ve İmam Ali aleyhisselamın imamet ve hilafet yıllarında birçok kez cihat meydanlarında boy gösteren şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam, cihadın maddi manevi tesirleri hakkında şöyle diyor. Allah-u Teala cihadı vacip kıldı ve bu ameli yücelterek değerli saydı ve onu insanlara yar ve yardımcı etti. Allah'a andolsun, dünya ve din Allah yolunda cihat etmekten başka bir yoldan düzelmez. Dolayısıyla vahiy öğretileri ve İslam peygamberi ve İmam Ali aleyhisselamın siyerinde göze çarpan tafsirlere bakıldığında Allah yolunda cihat etmek, dini ve insanların izzet ve azametini korumak, değerleri savunmak, anti değerlerle mücadele etmek, hakkı batıl karşısında zafere ulaştırmak, adaleti hakim kılmak, nurun karanlığı yok etmesi ve bilincin cahilliğe galip gelmesi için olduğu anlaşılır. İmam Hüseyin aleyhisselamın da buyurduğu üzere dünyamızı ve dinimizi ıslah etmek buna bağlıdır. Fakat burada akla gelen soru cihadı ne zaman ve hangi noktada başlatmak gerektiği sorusudur. Bu soruya Kur'an-ı Kerim'de belirlenen ilahi çizgiden hareketle cihat fiili en başta zalim hükümdarlara karşı yürütülmesi gerektiği anlaşılır. Zira bu zümrenin siyasetleri insanların yaşam tarzı ve kamuoyu üzerinde en çok etki yapan zümredir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinde şöyle buyurmakta. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozar ve dininize saldırırlarsa, küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayan adamlardır. Onlara karşı savaşırsanız, umulur ki küfre son verilir. Buna göre Yüce Allah, Peygamberi Hazreti Musa aleyhisselama verdiği ilk görevde şöyle buyurmakta. Firavun'a git, çünkü o iyice azdı. Bu doğrultuda Hazreti İbrahim aleyhisselam da Nemrud'un şirke dayalı düzenine karşı kıyam ediyor. Hazreti İsa aleyhisselam Roma Kayseri'ne karşı cihat ve kıyam ediyor. İslam peygamberi ise bu bağlamda şöyle buyuruyor. Yüce Allah katında en sevilen cihat, zalim hükümdarlara ve liderlere söylenen hak sözdür. İmam Hüseyin aleyhisselam da bu çizgiden ilham alarak kıyamını başlattı. Ancak Hüseyin'i cihadın, enbiyanın cihadı ile en belirgin farklılığı, enbiyanın istikbar ve küfür mahiyetleri açıkça ortada olan zalim hükümdarlarla mücadele etmeleriydi. Oysa İmam Hüseyin aleyhisselam küfür mahiyetini gizleyen ve İslam'a inandıklarını iddia eden ve kendilerini Emirül Müminin olarak adlandıran Emevi hanedanı ile cihat ediyordu. Emeviler şeytani ve İslam karşıtı politikalarını İmam Ali aleyhisselam havaricin cahillik kılıcı ile şehit düştüğünde yoksa Ali namazda mı kılıyordu diyecek kadar ilerletmişti ve şimdi de şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselamın melekuti imajını zedeleyerek toplumda Hüseyin İbni Ali aleyhisselam dinden çıktı ve Emirül Mümininin Yezid'e karşı isyan etti gibi sapkın bir düşünceyi yaymaya başladı.
Tahran Radyosu.
Kendi döneminde İslam'a inandıklarını ileri süren münafıklar, çok iyi tanıyan ve onlardan zaman zaman ağır zarar gören Allah Resulü, İslam ümmetinin geleceği için en büyük tehlikenin de bu zümreden geleceğini belirterek şöyle buyurmuştu. Ben ümmetim için mümin veya kafir insanların tehlikesinden korkmuyorum. Zira Allah-u Teala mümin insanın tehlikesini imanı ile önler ve müşrikleri de şirkleri yüzünden yok eder. Benim şerrinden korktuğum asıl zümre münafıklardır. Münafıklar iyi dil döken ama perde arkasında başka hedeflerin peşinde olan insanlardır. Bunların sözleri cazip ama amelleri çirkindir. İslam tarihinde yaşanan bazı acı gerçekler, Allah Resulü'nün bu korkusunda haklı olduğu anlaşılır. İmam Ali Aleyhisselam'ın Yüce Allah'ın emri üzerine imamet ve velayet ve hilafet makamına atanmasından rahatsız olan bazıları, münafıkça bir harekette İmam Ali Aleyhisselam'a biat ederek onu kutladılar. Ancak aynı kişiler Sakafiye Konseyi'ne katılarak İmam Ali Aleyhisselam'ı hilafetten uzaklaştırdılar ve daha sonraları da İslam dinine asla inanmayan Muaviye'yi Şam'da iktidarın başına geçirerek öz Muhammedi İslam'ın yerine Emevi İslam'ı ön plana çıkardılar ve hatta İslam dünyasında Allah Resulü'nün adını yok etmeye kalkıştılar. Gerçi Muaviye bir ölçüde insani olmayan İslam karşıtı hedeflerine ulaştı. Fakat İslam karşıtlığını tamamlamak için Nebevi İslam'a asla inanmayan fasık oğlu Yezid'i halefi olarak belirledi. Bu şartlarda Hüseyin İbni Ali aleyhisselam Emevilerin Şam planlarını boşa çıkarmak için en etkili seçeneğin cihat olduğuna karar verdi. Ancak bu cihat fedakarlık gerektiriyordu. Bu yüzden Kerbela'ya doğru yola çıkarken ancak şehadet için hazırlananların kendisine eşlik etmelerini isteyerek şöyle buyurdu. Kim canını Allah yolunda ve İslam'ı korumak için feda etmeye hazırsa bizimle gelsin. Ben yarın sabah Allah'ın izniyle yola çıkıyorum. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın. Emri maruf ve nahy-i münker, İmam Hüseyin aleyhisselamın en büyük kaygısıydı. Ancak bazen gündeme gelen soru şu ki, acaba emri maruf ve nahy-i münker görevini yerine getirmek, cana ve mala zarar vermemek kaydıyla değil midir? Neden İmam Hüseyin aleyhisselam bu şartı göz ardı etti ve hatta daha da ileri giderek, kendisinin ve arkadaşlarının canını feda etme ve Ehl-i Beyt fertleri ve kızlarının esaret noktasına kadar bu yolda devam etti. Bu sorunun cevabında şöyle diyebiliriz ki, eğer günah sosyal ve siyasi konum itibariyle örnek alınan ve yöntemi toplumda bir bid'at şeklinde uygulanan birinden görünüyorsa, bu durumda mümin ve bilge her Müslümanın sessiz kalması affedilmez büyük bir günahtır. Öte yandan emri maruf ve nahyi münker eden kişinin kişiliğini de gözlemlemek gerekir. İlahi ahkamı tebliğ etme ve risalet görevini üstlenen insanlar, yani dini önderler ve peygamberler ve onların halifleri, ilahi ahkam ve semavi kanunlara karşı özel görevleri söz konusudur. Gerçekte eğer her peygamberi üstlendiği görev ve misyonu tüm insanlar için belirlenen şartlara göre yerine getirseydi, artık onlarla düşmanları arasında hiçbir savaş ve çatışma yaşanmaz ve ayrıca ilahi ahkamdan hiçbir iz geride kalırdı. Hazreti İbrahim putperestlere karşı kıyam ederken ve onca kafir ve tağut güçlerinin karşısında dururken, putları bir bir kırarken hiçbir şeyden korkmadı. Yine Hazreti Yahya kendisi risalet ve şeriat sahibi olmadı ve sadece geçmiş şeriatleri koruma görevini doğrudan Allahu Teala tarafından üstlendiği halde kendi çağının tağutu karşısında kıyam etti ve bu mücadeleyi kesilen başı bir tepsi içinde tağut karşısına getirilene dek sürdürdü. Ve ilginçtir ki İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela yolunda dinlendiği veya geçtiği her menzilde Hazreti Yahya'yı ve katledilmesini hatırlıyor ve şöyle buyuruyordu. Dünyanın değersizliğini anlamak için Yahya bin Zekeriya'nın başını hediye olarak İsrail oğullarının iffetsiz fertlerinden iffetsiz birine hediye olarak gönderilmiş olmasını bilmek yeterdir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Radio VOH House.